Ayrım 4. Bilge Kadın Christian Jacques. Sayfa 47. 7. Bölüm. Kalın kızıl kuyruklu çöl tilkisi kayaların arasındaki deliğin dibine bitkince sığındı. Peşindekilere izini kaybettirmeyi umuyordu. Ne var ki kararlı bir avcı grubunun başındaki komutan Mehi, birkaç saatten beri çölde izini sürdüğü küçük canavardan çok daha acımasızdı. Sinirleri kopacak kadar gergindi ve yeni firavunun niyetleri konusunda güvenilir bilgi alamamaktan duyduğu öfkeyle öldürmeye ihtiyacı vardı. Bıldırcın ve serçe öldürmek yetmiyordu artık. İşte bu nedenle Teb'in batısına ilerleyerek daha büyük bir av bulmayı ummuştu. Soluk soluğa kalmış tilki saklandığı deliğin ağzına yaklaşan eli yaylı adamı gördü. Mağaranın duvarları tırmanamayacağı kadar dikti. Başını her yana çevirdiyse de kaçacak bir yer bulamadı. Mehi heyecanla yayını doğrulttu. Düşman topraklarda boşuna ter dökmemişti. En azından bir kez daha en güçlü olduğunu kanıtlamıştı. Tilki saldırganın üzerine atılabilirdi atılmasına ama kaderinin karşısına çıkmayı bilen yaratıkların cesaretiyle ölümün gözlerinin içine bakmayı yeğledi. Böylesi korkusuz gözler çoğu avcıyı hayvanın soyluluğuna saygı göstermeye, oklarını indirmeye itebilirdi. Oysa Mehi öldürmeye tutkundu. Oku çölün yakıcı havasını yararak zavallı kurbanının böğrüne saplandı. ''Bir içki!'' diye bağırdı Mehi, görkemli evinin eşiğinden girerken. ''Biri şu elimdekini alsın!'' Bir hizmetkar komutanın yere bıraktığı kanlı tilki leşini alırken bir diğeri de soğuk bira getirdi. ''Karım nerede?''
''Havuzun yanında.''
Serkiyata kameriyenin gölgesindeki yastıklara uzanmıştı. Saçları sarıya boyanmış, biraz tombul, iri göğüslü, gözleri soluk mavi bir kadındı. Güneşten korunmak ve teninin köylü kızları gibi koyulaşmasını önlemek için üzerine ince ketenden bir tül almıştı. Mehi kadının memelerini avuçladı.
''Canımı acıtıyorsun sevgilim.''
Pek sözü edilecek bir sevgili olmamasına rağmen başlıca özelliği sınırsız bir hırsı ve sahip olma tutkusu olan kocasının kabalığından hoşlanmasıydı. Hesap ve yöneticilik yeteneğini sonuna kadar kullanıyor, zenginliğini arttırmaya doyamıyordu Mehi. En az kocası kadar hırslı ve acımasız olan Serkeeta, kocasının onu ortadan kaldırmayı tasarlayabileceğini düşünmüş, hatta ondan önce davranarak Mehi'den kurtulmayı düşlemişti çoğu kez. Ne var ki ortak cinayetlerinin ve doymak bilmez iktidar hırslarının birleştirdiği, ayrılmaz suç ortakları olarak bir arada yaşamak ikisi için de en doğrusuydu.
Av iyi geçti mi tatlı sevgilim?
İyi eğlendim. Başkentten ne haber?
Maalesef hiç haber yok ama yine de anlatacak ilginç bir şeyim var.
Mehi karısının yanına uzandı. Bir akrep kadar çekici, boynuzlu, engerek kadar büyüleyiciydi kadın.
Muhabirimiz loncasına ihanet eden o eşsiz adam, Sadık Tranbel aracılığıyla bir mektup ulaştırdı az önce.
Hakikat meydanı haininin gizli gizli değerli mobilyalar satarak zenginleşmesine yardım eden, parıltısız ama saygılı bir dolandırıcıydı Tranbel. Küçük kaçakçılığını sürdürebilmek için Mehi'nin ve hiçbir isteğine karşı duramadığı Serkiyeta'nın sadık hizmetkarı olmuştu şimdi.
''Beni fazla merakta bırakma Serkiyeta, yoksa üzerine çökerim.''
Kocasının dizini öptü.
''Neden olmasın sevgilim? Ama önce şunu bir dinle. Ustabaşı Nefer'in başı deneyimsizliği nedeniyle büyük dertte. Büyük Ramses'in mezarı hala tamamlanamadı, verilen süre içinde tamamlanamayacağı da kesin gibi.
Harika, kısacası lonca beceriksiz damgası yiyecek ve başlarında bulunan da görevinden alınacak desene. Daha önce hiç görülmemiş bir skandal. Dostumuz Abri resmi bir şikayet dilekçesi yazar ve hakikat meydanına malzeme gönderilmesi durdurulur. Belki de köyün ölümünün arifesindeyiz Serkeeta. Köyün sırlarını elimize sandığımızdan da kolay geçireceğiz. Zanaatkarlar Nefer'i ustabaşı seçerek büyük hata yaptı.
Mehi'nin karısı keten türünü attı, yine de gölgede kalmaya dikkat etti.
Gözleri kötü kötü parlamaya başlayan komutan neler yapabileceğini gösterecekti ona. Durumun nedenle acele olduğunu göz önünde bulunduran zanaatkarlar artık köye dönmüyor, Büyük Ramses'in mezarının girişinde yere attıkları hasırların üzerinde yıldızların altında uyuyordu. Nefer kayada zayıf bir yer bulunduğunu sandı. Yontucuları yani burun feneri, halat kasayı, somurtkan karoyu ve güçlü nahtı kayayı incelemekle görevlendirdi. Yontucular endişelenecek bir şey bulamadı. Bu yüzden dördü de işe devam etmiş, yitirilen zamanı kapamaya çalışmıştı. Baş heykeltıraş Aslan Userhat ve iki yardımcısı, araştırmacı İpuy ile neşeli Renupe, taş ve tahtadan yapılan kral heykelleriyle karşılayıcılara kralın mezarına yerleştirilecek öte dünya işçilerinin heykelciklerine son biçimlerini vermeye koyuldular. Marangoz Cömert Didya, alim Tutti'nin altın yapraklarla kapladığı ölüm döşeklerinin iskeletini çatarken, üç çizimci, kararlı Gao, Çakal Unes ve pişkin Somunpay, yeniden dirilenin öte dünyanın eşiğinden geçmesi ve ölümsüzlüğün yollarında istediği gibi dolaşması için gerekli hiyeroglifleri çiziyordu. Kurtarıcı Şet, sanki önünde aylar varmışçasına her zamanki yavaşlığıyla çalışıyordu. Dehası öylesine patlayıcıydı ki Nefer tören gününün yaklaştığını söylemeye neredeyse utanıyordu. Neyse ki Panep umutları boşa çıkarmadı. Shed'in yaptığı ve en ufak ayrıntısına kadar ezberlediği açıklamaları karşısında genç devin gözleri kamaşmıştı, soluk almadan çalıştı. Eli ustanın hareketlerini sadakatle taklit ediyordu. Yine de bu yöntemin kabul edilebilir ama yetersiz sonuçlar verdiğini görmekte gecikmedi. Kurtarıcı Shed'in öğrettiği temellere sadık kalarak her aşamada yeni yöntemler geliştirmiş, malzemeleri ezerken farklı farklı havanlar kullanmış, arzu ettiği renkleri yakalamak için yapıştırıcı oranlarıyla oynamaktan çekinmemişti. Ressamın da dediği gibi en iyi yapıştırıcı akasya zamkıydı. İlk gün kırmızı topaklarını gören kurtarıcı Shed yüzünü buruşturmuştu ama yine de Panep'in getirdiği renkleri kullanmaktan çekinmemişti. Panep sevinçten aykırmak istiyordu ama hiçbir şey olmamışçasına aldırmaz göründü. Sabır ve güçlükle geçen bunca yıldan sonra renklerle oynuyor, renk yaratmayı biliyor, Büyük Ramses'in ebedi istirahatgahının duvarlarındaki ilahlara can vermeye çalışan zanaatkârı tatmin etmeyi başarıyordu. Çocukluk düşlerini çoktan aşmıştı Cesur. Sınırsız zenginlikler dünyasına girmiş, yarın kendi başına ressamlık yapmasına izin verecek dilin ilk kelimelerini öğrenmişti. Mavi ve yeşil renkler elde edeceği karışımın pişirilmesi sırasında yanıldığını anladı Panep. Kurtarıcı Shed'in belirttiği malzemeyi ustanın söylediği oranlarda karıştırmış olmasına rağmen hiçbir şeye benzemeyen piç renkler elde etmişti. Isı değişikliklerini kontrol edene dek sürdürdü çabalarını. Burada da kendi bildiği gibi hareket etti. Elinin kendi yöntemini bulmasına izin verdi. Elinin yöntemi Shed'in anlattıklarına pek benzemiyordu. Sabaha karşı açık mavi, mavi ve lacivert renkli topaklar yaptığında yarattığı boyayı denemek istedi Panep. Ne var ki evinin yıkanma odasından yeni çıkmışçasına zarif, tıraşlı ve kokulu beliri verdi kurtarıcı Shed. İstediğin maviler hazır mı? Panep renk topaklarını gösterdi. ''Bana pişmiş topraktan bir tabak ile bir maşrapa su getir.'' Getirdi. Ressam eline bir bıçak aldı, mavi topaktan kazıdığı parçaları tabağa döktü. Damla damla su dökerek eritti, sonra son derece ince bir fırça aldı, laciverde belli belirsiz daldırdı, bir kireç taşının üzerine Firavun'un tanrısal boyutunu betimleyen tacını çiziverdi. Panep loncaya giriş sınavına katıldığı günkü gibi gergindi. Koşullar nedeniyle ressamın ona ikinci bir fırsat tanımayacağını biliyordu. Üstelik Nefer bile kurtarıcı Shed'in kararını onaylamak zorunda kalacaktı. Saniyeler bitmek tükenmek bilmeden geçti. Ressam tacın üzerine ışık yansıtıyor, çeşitli açılardan inceliyordu. ''Ciddi bir hata var.'' dedi sonunda. ''Yaptığın mavi topak en azından 25 santim uzunluğunda.
Oysa kullanabilmem için tam tamına 19 olmalı. Gerisiyle başa çıkabilirim sanıyorum.
8. Bölüm. 4 kişiydiler. Bir erkek, 3 kadın Cesur Paneb'in önüne gelip durdular. Erkek olanı orta boyu, bıyığı ve yan bakışıyla dikkat çekmeyecek biriydi. Adı İmuni'ydi. Sol ekipte çalışıyordu. Edebiyata merak sardığından beri büyük bir yazar olarak gördüğü Kenhir'e dal kavukluk etmekten geri kalmıyordu. Paneb bir şeyler koparmaya çalışmasından nefret ettiği İmuni ile birlikte olmaktan hiç hoşlanmıyordu. Öte yandan üç kadının değişik nedenlerle büyük değeri vardı onun gözünde. Sarışın, narin, sessiz ama kararlı Uabet yasal karısıydı. Karısı olmaya o karar vermiş, Paneb'de yakında ona bir çocuk doğuracak olan bu ev kadınının inadı karşısında pes etmek zorunda kalmıştı. Karnı belli belirsiz yuvarlaklaşmaya başlamıştı. Mutlu ve rahat geçirdiği gebelik güzelleştiriyordu Uabet'i. Kızıl saçlı, uzun boylu, etine dolgun Firuze Paneb'in metresiydi. Onunla dizginlenmez aşk oyunlarına girişiyor, aralarında yıllardır süren yakıcı tutku soğuyacak gibi görünmüyordu. Firuze evlenmemeye yemin etmişti. Etkili bir korunma yöntemi uyguluyor, dedikodulara aldırmaksızın özgür bir hayat sürüyordu. Lekesiz Uabet anlayışla karşılıyordu bu ilişkiyi ama tek şartla, hiçbir zaman Firuze'nin yanında gecelemeyecekti. Güzel ve parıltılı üçüncü kadın Işık'tı. Suskun neferle aynı dönemde hakikat meydanına kabul edilen eşi. İnce, zarif, mavi gözlü, yumuşak ve ahenkli sesiyle tüm köy halkının sevgisini kazanmış, sırlarının başlıcalarını öğreten esrarlı bilge kadının yardımcısı olmuştu. Kısa peruklar takmış, askılı kırmızı elbiseler giymiş, 3 hator rahibesinin elinde akasya ağacından yapılmış kutular vardı. ''Ustabaşı nerede?'' diye sordu İmuni her zamanki ballı sesiyle. ''Büyük Ramses'in ebedi istirahatgahında. Git bul onu. Her şeyden önce oraya girmem imkansız. Üstelik senden emir alacak da değilim.'' İmuni'nin soluk gözleri keyifle parladı. ''Yanlış Paneb. Kenhir beni katip yardımcılığına atadı. Bu nedenle onun emirlerini zanaatkarlara aktarıyorum. Herkes gibi sen de bana itaat etmek zorundasın. Bu 3 rahibe kendi ellerimle nefere teslim etmem gereken malzemeyi getirdiler. Şimdi git bul onu.
Sağır mısın? Sana mezara girmemin yasak olduğunu söyledim. Bu durumda neferin oradan çıkmasını bekleyeceksin. Tek hakim o, başkası değil.
İmuni tedirgin bıyığını sıvazladı. ''Senin yaptığın iş ne Paneb?''
''Hayret, bunun seni ilgilendirebileceğini düşünmemiştim.''
''Katip yardımcısı her şeyden haberdar olmak zorundadır.''
''Kutuları bana ver, usta başına götüreyim.''
''Söz konusu bile olamaz.'' İmuni meraklı bakışlarıyla Paneb'in tamamladığı boya topaklarını taradı. ''Bu topaklar için hangi malzemeden ne kadar kullandın?''
''Burada yapacak çok işimiz var. Bana kalırsa gidip sana verilen yazıhanede uyusan daha iyi olur.''
İmuni'nin ince dudakları pis bir sırıtmayla titredi. ''Bütün bu malzemenin gerektiği gibi kaydedildiğini sanmıyorum. Bakalım burada bir yolsuzluk var mı? Belki de bu değerli boyaları kendi çıkarın için kullanıyorsun.'' Genç dev İmuni'yi belinden yakalayıp kaldırdı.
''Tekrar et söylediğini piç.''
Ben her şeyi bütün ayrıntılarıyla kaydetmek zorundayım.
Biraz daha ötersen karşı kayaya çarparım seni.
Bırak şunu diye buyurdu gürültüyü duyup Ramses'in mezarından çıkan nefer. Paneb emri veren ustabaşı olduğu için İmuni'yi bıraktı. Adam yerdeki tozlarda yuvarlandı. Katip yardımcısı düştüğü yerden öfkeyle kalktı. Paneb bana saldırdı. Nefer bakışlarıyla 3 hator rahibesini sorguladı. Hiçbiri saldırı iddiasını desteklemedi. Zaten gülmemek için zor tutuyorlardı kendilerini. ''Bu konu kapandı.'' dedi ustabaşı. ''Demek bana fitil getirdin İmuni. Aslında bu rahibelerin yaptığı bir şey. Sen de eli boş onların yanında dolaşıyorsun.''
''Hiç de değil. Yanımda katip avadanlığım var. Her zamanki gibi fitilleri sayacağım.''
''Neden Kenhir burada değil?''
''But ağrıları tutunca beni yardımcılığına seçti.''
Işık, lekesiz Uabet ve Firuze neredeyse dümdüz bir taşın üzerine bıraktılar kutuları. Değerli fitilleri yapan onlardı. Her kutuda 20 tane sargılı keten fitil vardı. İmuni fitilleri teker teker sayıp raporunu yazdı. "Gidebilirsin," dedi Nefer katip yardımcısına. "Ama bu malzemenin nerede kullanılacağını bilmem gerek."
"Katip yardımcısı olarak sadece yönetim işleriyle görevlisin. Köye dön İmuni. Paneb'den yardım istemek zorunda bırakma beni."
Genç dev denileni yapmaya hazırdı. İmuni usta başına nefretle baktı. Oradan ayrılmanın daha iyi olacağına karar verdi. Rahibelerin üçü de üç ayrı malzemeden yapılmış özel yağ dolu birer kap getirmişti. Kenevir ve susam yağlarından elde edilen sağlıklı, kaymaklı ve ölümsüz.
"Ya ben," dedi Paneb, "kalabilir miyim?"
"Su dolu bir kaba ve bol miktarda tuza ihtiyacımız var," dedi Işık.
Cesur istenenleri yerine getirmekte zorlanmadı, ne de olsa laboratuvarında malzeme eksikliği çekmiyordu. Kabın içindeki su tuza doyana kadar tuz döken Firuze'ydi. Rahibeler kaptaki bulamacın uygun kıvama geldiğine karar verdiklerinde sırayla birer fitil alıp salamuraya batırdılar, sonra güneşe kurumaya bıraktılar. Işık kalan tuzlu suyu bir testiye boşalttı. Lekesiz Uhabet'te aynı ölçüde sosam yağı ekledi. Firuze sıvıların iyice karışması için çalkaladı testiyi. Biraz bekledikten sonra yağlı karışımı süzdüler. Rahibeler ustabaşının karşısına oturdu. İşin en güç yanı şimdi başlıyordu. Fitillerin duman çıkarıp mezardaki resimlere zarar vermelerini kesinlikle önlemek için büyük bir beceri ve uzmanlıkla yağlanmaları gerekiyordu. Paneb karısının böylesine önemli bir sırrı bildiğinden habersizdi. Karısına hayranlığı biraz daha arttı. Özellikle de oldukça deneyimli arkadaşlarının yanında son derecede becerikli olduğunu görünce. Nefer mezardaki işlerin başarısı rahibelerin elindeki fitillere bağlıymışçasına gözünü kırpmadan dikkatle izliyordu yapılanları.
"Ateşin sırrını biliyorlar," dedi Paneb'e. "Görevlerimden biri de işlerini en ufak bir yanlışa meydan vermeden yaptıklarından emin olmak. Hatalı tek bir fitil bile tüm yontucuların, çizimcilerin ve ressamların işini düzeltilemeyecek biçimde bozabilir. Genelde Hator rahibeleri bu fitilleri köydeki atölyelerinde yapar. Eğer karanlık bir yerde çalışıyorsak mezar katibinin denetiminde bize verirler. Ne kadar acelemiz olduğunu düşününce çalıştığımız yerin iyi aydınlatılabilmesi için malzemeyi mümkün olduğunca çabuk hazırlamalarını istedim."
Paneb kadınların tek bir hareketini bile gözden kaçırmamaya çalışıyor, esrar perdelerinin birbiri ardına yırtıldığı bu mucizeler vadisinde önüne serilen yeni hazinelerin tadını çıkarıyordu.
"Kupa biçimindeki bir kandil için 3 fitil gerekir," diye açıkladı Nefer. "Her fitil yaklaşık 4 saat yanar."
"Bir mezarda kaç fitil kullanılır?"
"Her şey mezarın hacmine, derinliğine ve yapılacak işin ayrıntılarına bağlı. Genelde günde 30 fitil yeterlidir. Oysa şimdi çok daha fazlasını istiyorum. Ramses'in ebedi istirahatgahını 400 fitilli 150 kandil aydınlatacak."
"150 kandil," diye düşündü Cesur. "Ne fener alayı."
"O ışığı görmek ister misin?" diye sordu ustabaşı.
4. ayrımın sonu. Sayfa 57.